Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 192. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bu akşam Doktor Ahmet Demirhan'la bir yayın yapacağız. Dergah yayınlarından çıkmış olan
Şöyle ben
Kurunuş
tutuyorum abi.
Sarmalından, evet
Ben
bende de
tutuyorum.
var. Tamam. Kurunuş Sarmalından Kurtulmak, Osmanlı ve Hakimiyet Telakkileri alt başlığıyla dergah yayınlarından çıkmış olan bu aslında doktora tezinin kitaplaşmış hali. Bu kitap üzerine konuşacağız. Bu yayına başlamadan önce bize destek olan 101 Patreon destekçimize ve Kronik kitabı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu kuruluş meselesi üzerine yapmış olduğumuz bir dizi yayın vardı. Bu yayınların bir devamı olarak aslında düşünülebilir ama burada farklı bir yerden yaklaşıyor Ahmet Hoca. Biraz bu akşam onun fikirlerini dinlemek istedik. Ve ben ilk soruyu sormak üzere sözü Ozan'a bırakıyorum.
Hocam, özellikle şunu sormak istiyorum. Yani Osmanlı tarih yazımında iki tane ana mesele var. Bir tanesi kuruluş meselesi, diğeri de çöküş, gerileme meselesi. Yani bu meseleyi tabii problematik çerçevesinde değerlendirerek şey yapmak istiyorum, devam etmek istiyorum. Burada özellikle kuruluş meselesinin tarih yazımında fitilini ateşleyen Gibbons, işte 1916'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu adlı eseri yazıyor. Bu perspektiften bakarsak, yani bu hem bir kuruluş hem de bir çöküş meselesi perspektifinden bakarsak, Gibbons'un durduğu yer ile başlayabilir miyiz? Bu ilk tarih yazımının ateşleyicisi olarak.
Yani Tanzimat döneminde Osmanlılar da kendi tarihlerini yazmışlardır. Fakat modern anlamıyla kuruluş problemi, öyle diyelim, ya da kuruluş paradigmasının kuruluşu Gibbons'un teziyle başlıyor aslında. Ve sonra bu teze itirazlarla ya da o teziden bir takım almalarla bir yavaş yavaş gelişen bir paradigma oluşuyor. İşte sonra bir tek geliyor, sonra işte köprülü geliyor. Sonra 80'li yıllarda bu paradigmaya itiraz edip ama onun içinden bir takım tezleriyle süren işte Lindnerler, Kafadarlar, Colin Imbersler falan geliyor. Dolayısıyla evet, kuruluş probleminin nasıl başladığı, modern dönemde kuruluş probleminin nasıl başladığını Gibbons'a başlatabiliriz. Yani evet, tam da o çöküşü sırasında Osmanlı'da bulunması kendisi de işte Robert Kolej'de falan dersler veriyor. Burada bir dönem gazetecilik yapıyor. Buradaki kendi gözlemleriyle yola çıkıyor. Çok böyle hani klasik anlamda bu konularda çalışan bir şarkiyatçı değil mesela. Ya da bir tarihçi de değil.
Tavsiye edeyim değil mi hocam?
Değil yani Robert Kolej'de dersler veriyor, gazetecilik yapıyor. Muhtemelen bir takım ben onun peşine pek düşemedim. Misyoner kuruluşlarıyla da bağlantısı var. Fakat bayağı da kitabı var aslında. Yani bizim kuruluş problemine bakan arkadaşların Osmanlı çalışanlarının pek dikkat etmediği işte Avrupa'nın dönemdeki durumu, efendim işte Polonya'da neler oluyor ya da ne bileyim işte Fransa'da ne var gibi bir takım problemler üzerinde de bayağı kitabı var. Yine de bu kitaplar arasındaki bakış açısıyla Osmanlı kuruluşuna baktığı mesele arasında da bir takım paralellikler kurulabilir. Ben zaten kitapta biraz o paralelliklere değindim. Yani şöyle bir iki tanesine değineyim isterseniz.
Çok iyi olur hocam.
Şimdi dönem itibariyle genelde öyle denir. Dönem itibariyle Osmanlı kuruluşuna ırkçı bir nazarla bakmıştır denir. Bu doğrudur aslında. Avrupa'da da o dönem aşırı derecede ırkçılık, efendim özellikle filolojinin yol açtığı bir ırkçılık hakim paradigma halinde. Daha yavaş yavaş biyolojik ırkçılığa doğru bir evrilme çizgisi var. Yani kültürel bir ırkçılık var orada da. Bu ırkçılığı Osmanlı kuruluşuna dair Gibbons'ın tezinde de görebiliyoruz. Fakat şöyle bir problem var burada. Yani Gibbons bunu yaparken, bu ırkçılığını kurarken işte aslında Osmanlılar ya da o dönemki işte beylik halindeki ya da bir kabile halindeki ya da daha ufak bir nüve halindeki Osmanlıların kendi başlarına bir kuruluş gerçekleştirmediğini, zaten kendilerinde bunu yapabilecek yeterli bilgiye, efendim tecrübeye, bir geçmişe sahip olmadıklarını, Bizans'tan efendim kopmuş Rumlarla birlikte bir kuruluş gerçekleştirdiklerini iddia ediyor. Dolayısıyla burada bir hani daha sonraki kuruluş tartışmalarına bakan arkadaşlarımızın, o tarihçilerimizin efendim ya da Ottomanistlerimizin burada bir sentez var ve bu sentez önemlidir. Biz bunun üzerine gidelim anlayışı ortaya çıkıyor. Fakat bunu yaparken bu tezin bir ayağı olan, hatta ben kitapta bunu bayağı ayrıntılı gösterdim. Kan üzerinden bir kuruluş gerçekleştirdiği, burada ırkın çok belirleyici olduğu, hatta Osmanlı'nın çöküşüne de o nazarla baktığı görüşü göz ardı ediliyor. Ben bunun aslında hani Osmanlı kuruluş probleminin kendisi kuruluş problemdir derken de bu tür göz ardı etmelerin o kuruluş problemine yol açıcı bir niteliğe sahip olduğunu göstermeye çalıştım. Ayrıca daha sonraki Osmanlı'nın ortaya çıkışından sonraki bir takım kurumsallaşmalara bakışı da aynı nazarla. Dolayısıyla yani neden eleştirel bakılmadı, neden bir sentez uğruna, hani oradaki kültürel bir sentez uğruna Gibbons'taki bu ırkçı ve kana dayalı açıklama başlangıca yerleştirildi diye merak ettim ve ben bunun peşine düşmeye çalıştım. Bir de bunu yaparken tabii mesela Foucault'dan bayağı yararlandım. Çünkü Foucault biyolojik ırkçılığa geçiş döneminden önce işte bizim hani cinselliğin tarihinde dediği bir şey var. Daha evvelden kana dayalı bir sembolik düzendeydik. Yani bununla akrabalık ilişkilerini falan kastediyor aslında. Yani soyluluğun kuruluşunu ya da Hristiyanlığın kendisindeki o kan imajını şeyden başlayan işte bu Rabbaya nedir? Adını unuttum şimdi, İngilizcesi aklıma geliyor ama o ekmek ve şarap ayinindeki o kan sembolizminden de yola çıkan bir çözümlemeyle bu kan sembolizminin daha sonra işte cinsellik ve biyolojik bir yönelime girdiği tezinden de yararlandım bunu yaparken.
Tamam.
Yani ben sizden daha sonraki tamam. Soruları bekliyorum.
Abi soruyor musun? Devam edeyim mi?
Yok, sen devam et.
Hocam burada şöyle bir şey de var. Yani bu herhalde kuruluş sarmalından kurtulmak aslında birçok böyle paradigma var ve bunları siz tarih yazımı açısından değerlendiriyorsunuz. Yani metin bir aslında tarihsel sosyoloji gibi bir şey aslında. Yani metinleri, tarih yazımı ve bugünkü güncelliği arasındaki gelgitleri. Yani mesela Gibbons'un başlattığı bu tartışma 1916 gün şeyinde nedir şartlarında işte sizin biraz önce bahsettiğiniz o kan ve kan mevzusu, ırkçılık mevzusu üzerinden de ilerleyen bir şey ve daha sonraki aşamalarda da bu tarz yaklaşımlar var mı? Yani mesela Köprülü olsun, mesela Köprülü çok böyle milliyetçi, yine milliyetçili yani şey anlamda içeriden bir bakışta milliyetçilikle sonra Witek bağlamında da böyle bugüne kadar gelen bir şey var. Bu tarihi şartlardan yani şey açıkçası şu var. Bu kadar üzerine yazılmış başka yani belki de vardır hani bilmiyorum ama kuruluş köken tartışmalarının bu kadar yoğun olduğu başka şeyler de var mı, metinler de var mı onu bilmiyorum ama cidden çok büyük, büyük bir şey var. Bir öbeklenme var burada. Yani bunun sürekli işte Gibbons başlıyor, Witek ona cevap veriyor, Köprülü, Lindner, yani bilebildi Togan, yani şu anda düşünüyorum da yani
çok tabii yani bunu
yani sıralamaya kafadar, Lindner bayağı bir yani böyle büyük bir şey var, öbek var ve herkes bir şeyler söylüyor. Cidden çok hani mesele ya, meselenin kendisi cidden büyük. Yani bu nasıl etkileniyor? Yani bu kuruluş, siz tabii buraya bir de şeyden geliyorsunuz aslında, kuruluş mevzusuna gelirken de aslında biraz ondan da bahsedebilir misiniz?
Ya şöyle,
yani o
şöyle
kuruluşa gelmek için.
Evet, yani doğru, ben aslında kuruluşu çalışmak istemedim. Benim biraz daha siyasal bir Osmanlı portresi ve bunu da işte Nizam-ı Alem fikrinin üzerinden yapmak istedim. Çünkü Nizam-ı Alem çok çalışılmış bir alanda değil. Çok kullanılır, çok her tarafta görürüz. Fakat bunun ne olduğuna dair işte bir Osman Turan'ın çalışmasında bir takım şeyler vardır. Efendim işte bir takım siyasetnamelerde geçtiği kadarıyla bazen dipnot ya da ufak bir alıntı şeklinde ortaya konur. Ve genelde şöyle bir algı vardır. Bu Nizam-ı Alem aslında çok efendim ayakları yere basmayan, ütopik, efendim kozmolojik hatta, siyasal bir iddiası olmayan, işte kızıl elma gibi bir şeydir. Yani bunun böyle olup olmadığını ben merak ederek aslında konuya girdim. Bu merakı da biraz Şerif Mardin'e borçluyum aslında. Çünkü onun son çalışmalarından bir tanesinde, Türk İslam İstisnailiği makalesinde, Tahsin Görgün'ün bir kitabın makalesinde atıfla, onun da bir böyle kısa Nizam-ı Alem'in kaynakları diye bir makalesi vardır. Fakat o da çok söylemez ve şununla bitirir. Yani Nizam-ı Alem ifadesini bu kadar çok duyuyoruz ama bu nedir diye bir soruya hiç böyle ayakları yere basan bir cevap bulamıyoruz diye bir çözümlemedir aslında. Buna referansla Şerif Mardin aslında Türkiye'de bir, yani Türk toplumunun, şu andaki Cumhuriyet dönemi Türk toplumunun geçmişine dair o sürekliliği kurmak için bu tür fikirlerin önemli olduğunu böyle işaret ederek geçer aslında. O da çok fazla bir şey söylemez. Ben biraz buradan aldım ilhamımı ve bununla ilgili biraz çalışmaya başladım. Fakat ilerleyemedim. İlerleyememenin nedeni aslında hani böyle bir siyasal fikrin bir zemini olmalı. Bir yere oturmalı. Ya bir Osmanlı imajımız olmalı aslında. Ya da bir Osmanlı'nın toplumsallığının nasıl olduğuna dair bir böyle bütünsel bir fikrimiz olmalı. Bunu yakalayamadım. Yani niye yakalayamıyorum sorusunun peşine düştüm. Bir kuruluş dönemine bakayım, orada bir şeyler var mı? Yani onun üzerine gidebilir miyim diye merak ettim. Kuruluş dönemine gidince de demin senin şeyini çizdiğin, işte birisi şuradan tutuyor, biri buradan tutuyor türü bir manzarayla karşılaştım. Dolayısıyla birden araştırmanın mahiyeti yön değiştirdi. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında Osmanlı kuruluş probleminin en büyük bence iki tane problemi var. Yani büyük Osmanlı tarihçilerimiz de aslında doğru dürüst, hani ben en azından benim okumalarımda bir cevap verebildiklerini göremedim. Bir tanesi sanki Osmanlı kuruluşu ve devam eden Osmanlı tarihi kendine özgü bir tarihi yaratmış. Biricik bir tarihi var onun. Başka herhangi bir tarihle, başka herhangi bir kuruluş, efendim mesela Britanya'nın nasıl kurulduğuyla ya da efendim bir hanedanlık söz konusuysa Hollanda'daki kraliyetin nasıl kurulduğuyla ya da başka benzeri yapılarla herhangi bir ilişkiye sokabileceğimiz, bu ilişkiyi de şey olarak kastediyorum, kavramsal olarak kastediyorum, bir kuruluş anlatılmıyor. Sürekli bir özel alana, sanki kendine ait bir tarihi varmışçasına bir özel alana çekiliyor. Zaten sarmal derken ben bunu biraz kastettim. Böyle olunca da mesela Osmanlı hanedanı denince, hanedan ifadesi sadece Osmanlı'ya özgüymüş gibi algılanıyor. Ya Britanya'da da hanedanlık var ve Britanya'da hanedanlık mesela kendi geçmişine dair bir takım gelenekler uydurabilir, icat edebilir. Hayali bir takım silsileler yaratabilir. Hanedanlığın zaten kavram olarak analitiğinde böyle bir şey var. Dolayısıyla ben bunu merak ettim. Neden Osmanlı'yı kendine özgü efendim kuruluşu da daha öncesi bir takım fikirlere de bulaşmayan sanki tarih, Osmanlı tarihi işte ne deniyor 1299 resmi kabul tarihi değil mi? O civarlarda başlamış. Ondan önce Osmanlı'nın hani hem geçmişi hem efendim o toplumsallığı, o grubu oluşturan insanların kültürel yapıları sanki geçmişten herhangi bir şey tevarüz almamış da böyle ya Allah diye yola çıkmışlar. Hani o 400 çadırdan birden bir imparatorluk kurmuşlar gibi bir anlatı var. Ben bu anlatının biraz aslında Osmanlı'nın kuruluş probleminin bizatihi problem olmasının arkasında yatan nedenlerden biri olduğunu görüyorum. Yani kavramsal bir problem var ortada. Yani işte hanedanlıkta da aynı şey. Mesela şey deniyor, Osmanlı hanedanı ilk başlarda işte heterodokstu, derviş çevreleriyle efendim yakın ilişki içindeydi. Bunlar heterodoks karakterdeydi. İşte sonra din işte şeriatın anlamını görüp şeriatla kendini meşrulaştırmaya yani din üzerinden kendini meşrulaştırmaya kalktı. Ya bak bütün hanedanlıklar bunu yapıyor. Britanya hanedanlığı bunu yapmıyor mu? Anglikan kilisesini nereye koyacağız? Hala ayakta. Öyleyse burada problem nedir? Neden bu yapılıyor? Biraz sanki Avrupa merkezci ve Osmanlı'nın o ilk dönemleri de söz konusu olunca Bizans merkezci bir tarihe bakışımız var bence orada. Ve bu baskılıyor aslında Osmanlı'nın o bir Britanya'daki o oluşma halinin nasıl kavranılacağını. Ben biraz bunun üzerine gittim ama bir şey daha söyleyeyim ikinci problem olarak. İlki
hocam,
bu kavramsal şeydi. İkincisi de şöyle bir problem var. Demin Gibbons'ta söz konusu ettiğimiz ya Gibbons'ın bir kültürü var. Yani tırnak içinde kullanalım bir zihniyeti var. Amerika'dan gelmiş. Amerika'da eğitilmiş ve bu kültürle gelmiş buraya bir kuruluş kurmuş. Şimdi bu bakılmıyor. Yani adamın nereden baktığına dair herhangi bir araştırılmaya Wittek için de geçerli. Şarkiyatçı adam. Alman kültür geleneğiyle doğmuş. Dolayısıyla işte aslında Osmanlı'yı gaziler kurdu diye özetlenen o Gaza tezinin Alman kültür geleneğiyle ilişkisine dair herhangi bir şey söylenmiyor. Ama mesela Köprülü için bu yapılıyor. Deniyor ki Köprülü efendim Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki milliyetçi havadan etkilenerek bir Osmanlı tarihi yapmış. Ben bunun dengesiz olduğunu, aslında Köprülü'nün özellikle tarihsel terkip ve tekamül üzerinde durarak, yani Osmanlı öncesindeki bir takım tarihsel gelişmelerin bir terkip oluşturarak, bir tekamül içinde ortaya çıktığını iddia eden, dolayısıyla hani kozmopolit ve evrensel bir tarih açısına en yakın adam bence. Yani Köprülü'ye nazaranla Wittek benim nazarımda daha milliyetçi. Bunu göstermeye çalıştım bir de.
Hocam burada anladığım kadarıyla sizin temel şeyiniz yani burada bir tahayyül var ve bütün bu kuruluş hikayesi bu tahayyülün üzerine kurulmuş. Yani tahayyülden hareketle bir kuruluş şeyi kurulmuş. Tabii burada kuruluş devrine ait elde çok az hikaye ve verinin olması gibi şeyler var, meseleler var. Peki burada hani siz aynı zamanda bir sosyologsunuz yani temel olarak sosyoloji gözünden bakıyorsunuz. Burada bu sarmaldan nasıl çıkılabilir veya Hani bu sarmal nasıl farklı bir yerden hani bakılabilir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Şimdi
Yahut
önce şöyle
çıkmalı
söyleyeyim.
mıyız?
Ha,
Ya da
çıkmalı. Ben
çıkmalı
yani
mıyız?
buna cevap vereceğim de önce Osmanlı, yani Osmanlı'nın o ilk dönemine dair kaynaklar problemine bir iki böyle, hani benim aslında çok alanım değil. Ben tarihçi değilim. Bu kaynakların nasıl değerlendirildiğine dair hani çok fazla bir şey söyleyemem. Ben dolayısıyla o kaynakların nasıl kullanıldığını ve bundan ne elde edildiğini gözleyerek bir şey söyledim. Kaynakların kendisine gitmedim. Kaynaklar nasıl yorumlanmışa baktım ben aslında. Yani dolayısıyla burada tarihçilerin alanına girmek istemem. Fakat orada da görebildiğim kadarıyla şöyle bir iki problem var. Yani örneğin işte Ahmedi'nin İskendernamesinden Osmanlı'ya dair bölümünde bahsediliyor. Ya da işte Aşık Paşazade'nin tarihinden, hani ilk kaynaklar olarak söylüyorum, anonim bir tarih var ortada. Şimdi bu tarihlerde kullanılan, yine demin söylediğim gibi, bir hanedan ifadesi, bir padişah ifadesinin, bir efendim işte o benzeri bir takım ağırlıklı kavramların filolojik okuması lazım. Yani o dönemde bu kavram hangi anlamda kullanılıyordu diye bir araştırma lazım. Bu olmadan bu filolojik okumalar, kıyaslamalar, mesela bu şeyde de çoktur. Kafadar'ın özellikle Saltuknamesi efendim ya da ne bileyim Battalname'den falan kullanımında da çoktur. Sanki onu gerçekten bize tarihi anlatan bir belgeymiş gibi sunuyor. Ama o dönemde mesela tamam, bunlara baktığımızda gerçekten olağanüstü olaylar anlatılıyor. Uçuyor, kaçıyor, hani Cüneyt Arkın filmleri gibi bir tarih portresi ortaya çıkıyor bunlara baktığımızda. Bu doğru. Fakat oradaki yapının, yani metnin kuruluşunun yapısının ve orada ön plana çıkan bir takım kavramların ya da kelimelerin filolojik okunması da bence zorunlu. Bu yapılmadan o metinlerden ben doğrudan bir tarihsel kaynak gibi kullanmanın sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bir, bu yapılmamış. İkincisi, her bir tarihçi, bunu şeyde mesela Gibbons'ta görürüz. Ya da işte şeyle Lindner'leydi galiba. Kafadar arasında efendim Soğanın Cücüğü mü, hangi kaynak
Evet.
bir efendim yoksa Çeşni mi tartışması vardır. Bunlar olmadan önce bu iki metnin filolojik bir kıyaslaması gerekiyor. Yani orada ikisi de aynı kavramı kullanmış olabilirler ama dönem itibariyle bir kavram anlam kaymasına uğramış olabilir. Ya da toplumsal bir takım şartlar nedeniyle bir takım farklı anlamlara ya da bir takım nüansları ifade eder bir anlama kavuşmuş olabilir. Buna en çok mesela şeyde görürüz. İmber'in Kara Deliğinde. Yani ya orada sanki filolojik okuma yaparmış gibi diyor ki, yani bu buradaki Osmanlı'nın ilk kaynaklarında işte filanca, mesela Turgut Alp diye biri geçer. Efendim Konur Alp diye biri geçer. Bunlar hayali kişilerdir der. Folk etimolojinin ürünleridir bunlar der. Kardeşim sen bu sonuca nereden vardın? Yani bunun o döneme dair başka bir takım kaynaklardan ya da efendim konuşma dilinde var olan bir takım kalıntılardan mı yola çıktın? Koskoca bir efendim Sanskritçe mesela yazılı bir metin bulunuyor. Oradan Sanskritçe diye bir dil icat ediliyor. Bu dil üzerinden Hint Avrupa dil ailesi diye bir koskoca aile bir bina ediliyor. Ya buna benzer bir araştırma yaptın da mı sen bu sonuca ulaştın? Bu soruya cevap yok. Çünkü bence bu soruya da cevap, hani bu seviyede kaldıkça pek cevap verilebileceğini zannetmiyorum. Bu girişi yaptıktan sonra ilk kaynaklara dair, yine ben şunu söylüyorum, bu benim alanım değil, ben tarihçi değilim. Ama dışarıdan o kaynakların nasıl kullanıldığını böyle bakan, didik didik eden birisi olarak burada kaynak kullanımında gerçekten problem olduğunu işaret etmek istedim. İkinci boyut, yani bir sarmal olarak ortaya çıkan yapının, Osmanlı kuruluş ne demek? Yani şimdi şöyle bir şey. Mesela Gibbons şeyden bahsediyor. Burada bir işte Osmanlı'yla Osmanlı'nın o ilk zümresiyle oluşan oradaki işte artık köylü, efendim göçebe, yol yordan bilmez bir takım küçük bir grupla Rumlar aslında bir araya gelip Osmanlı'nın temelini attıklarında, yani Osmanlı'nın kurduklarında bir ırk meydana getirdiler diyor. Yeni bir ırk doğdu tarihte diyor. Şimdi bunu mesela Paul Lindner almış, aşiret üzerine ya da kabile üzerine monte etmiş. Tamam, ırk o dönemin koşulları gereği kullanılmış ama şimdi ırkçıdır. Yani Gibbons'ın bütün yapısını almış, onu ırkçı damarlarından soyutlamış, onu kabilenin üzerine geçirmiş. Ki daha sonraki bu tezlerinden de vazgeçiyor. Sarmal derken biraz bunu kastettim. Yani 1916'da yazılan bir tez, 1980'lerdeki başka bir tezin farklı kılıkla ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ya da işte Wittek'in Gaza tezi, ki yani burada bu tezin dini bir anlam üzerinden mi alalım? Bunu gazileri gerçekten işte cihatçı bir şekilde mi göz önüne alalım? Yoksa daha kültürel bir anlam mı verelim? Tartışmaları var özellikle 80'lerin başında. Yeni yeni kuruluş teorileri ortaya çıkmaya başladığında. Mesela Kafadar da aslında öyle değil diyor Wittek. Yani bir kültür ortamı ortaya çıkartıyor. Bir tarafta Abbasi yüksek İslam'ı var. Bir tarafta Bizans yüksek kültürü var. İkisinin arasında bir ara bölgede çıkan bir kültürün getirdiği ve başını gazilerin çektiği bir grup var ortada diyor. Bunlar aslında işin çekirdeğiydi diyor. Kafadar'ın tezi de buradaki hani cihatçı anlamı verilen o gaza ifadesinin kültürel anlama çekilmiş, biraz da böyle artık melezleşmiş bir kültür ortamında biçimlenmiş bir biçimine dönüşüyor aslında. Yani evet, Wittek'ten farklı bir yerden yola çıkıyor ama neticede Wittek'in tezinin ileri sürdüğünü 80'lerde bize yenileyerek tekrar ortaya koyuyor. Bu nedenle Sarmal dedim. Mesela Köprülü'nün böyle bir takipçisinin olup olmadığı hiç araştırılmamış mesela. Barkan, Ömer Lütfü Barkanlar, biraz Halil İnalcık onun devamı gibi görülür ama Halil İnalcık'ın da devreleri vardır. Farklı yönelimlerle bakar. Zaten daha sonraki dönemde bu boşluğu bence hissedip, biz nereden bakıyoruz sorusunu hissedip Weber'ci bir patrimonyalizme kaymıştır mesela. Oradan birçok soruya cevap bulduğunu düşünmüştür. Ama mesela Köprülü'nün tezinin yeniden üretimini biraz şeyler yapmışlardır. Kuruluş sarmalının dışına attığı, kuruluş paradigmasının dışına attığı işte Ümit Hasanlar, hatta Halil Berktaylar yapmışlardır. Ve paradigma dediğimizde mesela çok ilginçtir. Ne Sencer Divitçioğlu'nun tezi gündeme gelir. Sanki top işte Wittek, Gibbons, Köprülü arasında. 80'lerden sonra da Kafadar, efendim Lindner, Colin Imbers, hatta Colin Haywood arasında oynanan bir oyunmuş gibi böyle bir imaj ortaya çıkmış 80'lerden sonra Osmanlı kuruluşuna dair. Oysa 60'lardan itibaren bu Osmanlı feodal miydi, yoksa Asya tipi üretim tarzı mıydı ya da Asya tipi üretim tarzı mıydı tartışmalarında da ciddi bir Osmanlı kuruluş varsayımı var. Aynı şekilde işte yine bunun başlatıcısı Gibbons, Osman kendi başına kendi kendisini yaratmış bir adamdı diyor mesela. Şeyi kesmek için, yani burada bir tarihsel süreklilik olduğu imajını kesmek için. Yani şu şunu kastediyorum bununla. Osmanlı şimdi Selçuklu'nun devamı mıydı? Anadolu Selçukluların devamı mıydı? Onların arasında bir grubun mirasını mı devraldı? Bu tartışmaları kesmek, eğer Osman kendi kendini yaratan biri ise ve tarihin sıfır noktasında başlıyorsa, ya yani Osmanlı bir sıfır noktası varsa, bir Osmanlı sıfır noktası, o anlama gelir. Yani kendi kendini yaratan adam. Mesela bu tezin Sencer Divitçioğlu'nda antropolojideki Big Man biçiminde farklı bir versiyonu var. Bu da bir sarmalın unsuru aslında. Yani benzeri başka kıyaslamaları yaptığımızda bazen birbirlerine en ters Osmanlı kuruluş dönemine dahil varsayımlar arasında çok fazla ortaklık bulabiliyoruz. Bazen de birbirlerine çok yakın kuruluş varsayımları arasında devasa bir farklılık bulabiliyoruz. Bu da zaten hani benim problem bu kuruluş varsayımları derken kastettiğim noktalardan bir tanesi.
Peki hocam, bu bahsettiğiniz zaman sanki yani biz hep olumlu olarak düşünüyoruz da bir istisna haliymiş gibi geliyor. Yani Osmanlı'nın kuruluşu, Osmanlı'nın kendisi, sizin o biraz önce bahsettiniz ya, kategorik olarak bazı işte kavramların, kurumların diğer tarihsel entiteler içinde de var olup olmadığı mukayesesi ya da onlarla yaklaşılması da yapılmıyor ama sanki bir istisna haliymiş gibi yaklaşılıyormuş gibi geliyor. Bu yani bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani işte şöyle söyleyeyim, sağ muhafazakar işte Osmanlı övmek için, yani bu evet tarihin yarattığı en işte en büyük imparatorluklardan, muazzam imparatorluklardan birisine de getirebiliriz. Çünkü bu istisna hali çok böyle bir şey, bir ikircikli bir durum.
Ama işte bir anda, müsaade eder misin?
Tabii buyurun.
Tam da aslında bu dediğin farklı ve ideolojik Osmanlı portrelerinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Yani Osmanlı'nın tarihi sen özel bir tarih gibi alırsan, onu başka tarihlerden kopartırsan ideolojiler gelir, o boş alanı çok kolaylıkla kapabilir. Ve buna en uyanık olması gerekenlerimiz aslında tarihçilerin olması gerekiyor. Ki ben boşluğu ancak tarihçiler doldurabilir. Fakat maalesef doldurmadıkları için her dönem bir Osmanlı üzerine kavga çıkıyor. İdeolojik kavga çıkıyor. Oysa Osmanlı tarihini ayakları yere basan, sağlam bir şekilde anlatabilmiş olsaydık, ideolojiler bu kadar o alana müdahil olamazlardı. Ben hani parantez arası...
Yok hocam, çok, yani, oradan da ben soru soracaktım ama gayet şey oldu. Bir de şunu soracaktım aslında. Yani şu, yani siz biraz önce Cengiz'e de sosyoloji, yani sosyolog olarak yaklaşıyorsunuz. Bunun şimdi bir diyalektik bir yapısı da var. Yani bugünden hareketle güncel nasıl diyelim, tarihsel o ortamdan hareketle bir tarih yazılıyor. Fakat tarih, yazılan tarih sonradan bu şeye de öğretiliyor. Yani o günkü topluma, o günkü gençlere. Bunların arasında bu kuruluş üzerinden böyle bir şey de yakalayabildiniz mi? Yani ilişki yakalayabildiniz mi?
Geçmişe dair Osmanlı uzmanlarının oluşturduğu kuruluş varsayımlarıyla bugün Osmanlı'nın nasıl öğretildiğine dair, farklılığa dair.
Evet, evet, evet, öyle, evet. Ben, o diyalektik ben ilişki buna, arasında.
Ben buna çok fazla girmedim çünkü yani bugün Osmanlı nasıl kuruluyor, nasıl öğretiliyor, buna çok bakmadım. Fakat şunu söyleyeyim, yani... İster hani bir aşırı övgü anlamında söyleyeyim, ister söyleyelim, ister aşırı yergi anlamında söyleyelim. Osmanlı'nın aslında bu tür bir tartışmaya konu edilmesi çok abes bir şey. Çünkü bitmiş bir imparatorluk. Yani ya ben şunu da ilave edeyim, merak ettiğiniz için belki kafanızda hani belki bir sonraki soru o olacaktır. Yeni Osmanlı cılık burada nereye oturuyor? Ben böyle bir şahsen söylüyorum. Osmanlı tarihinden böyle bir okumanın yapılabileceğine inanmıyorum. Ama şu yapılabilir. Örneğin ben de zaten Nizam-ı Alem'i onun için çalışmıştım. Nizam-ı Alem benim gözümde biraz bu kavramı biraz hani çok deşemedim. Kitapta da bunu anlatamadım. Biraz dünya düzeni demek. Yani Osmanlı'nın ve çevresinin işte şeye doğru giden, Mavera-Nehre'ye doğru giden kesim, Afrika'ya doğru giden kesim, Avrupa'ya doğru açılan kesim ya da yukarıda işte Kırım üzerinden daha yukarılara doğru giden kesim, o coğrafyayı göz önüne aldığımızda Nizam-ı Alem bugünkü anladığımız anlamda işte Amerikancı yeni dünya düzeni gibi bir düzen. Şimdi eğer Nizam-ı Alem'i biz bir takım ideolojik kaygılardan, kızıl elma arayışlarından, bir takım fantastik kurgulardan koparabilirsek, ona geçmişte ne olduğunu kavramsal olarak bir anlam yüküyle yükleyebilirsek, bugün mesela yeni dünya düzeni denilen düzenin nereden eleştirilebileceğine dair bir kavrayış elde ederiz. Biz tarihi bu şekilde kullanamıyoruz maalesef. Dolayısıyla onun yerine fantastik, uçuk, efendim popüler ve bu bazen tarihçiler eliyle üretilen popüler bir takım algılar ortalığı çok rahatlıkla kaplayabiliyor. Bu bence hani ben tarihçilere demin biraz hani eleştiriyorum, toz kondurmamaya da çalıştım. Çünkü mesela ben Kafadar'ı eleştiriyorum ama Kafadar'dan çok şey öğrendim. Ya da Gibbons'ı hani yerden yere vurdum ama ben onun metnini alıp o metin üzerinde çalıştım, emek harcadım ve ona gerçekten bu anlamda bir saygım var. Ama tarihçilerimizin bu tür sorulara kafa yormamış olması, o tarihi biz bugün niye öğretiyoruz? Buradan ne elde edeceğiz? Bugün dünyaya bakışımızı, efendim toplumumuza bakışımızı, çevremize bakışımızı ya da uluslararası bir takım oluşumlara bakışımızı tarih nasıl etkileyebilir sorusunu hiç sormuyorlar maalesef. Bu da araya boşluk doğuruyor ve zaten hani biraz Osmanlı kuruluş problemi de bir tanesi söylüyordu. Şimdi unuttum, bu Otomanistlerden biri söylüyor. Hem de kuruluş üzerine çalışmış Otomanistlerden biri söylüyor. 3-5 tane tarihçinin aslında ana akım akademiyede yer bulamamış 3-5 tane tarihçinin merakından başka bir şey değil diyor. Tarihe böyle bakarsak ya aşırı uçların, fantastik bir takım yorumların ya da popülist bir takım algıların açık alanını hale getirirsek Osmanlı tarihi de cazip olmaktan elbette ki çıkar. Biraz bu tarihçilerin bence suçu.
Hocam kitabınızın bölümlerine şimdi baktım hızlıca. Bir kısmını okudum. Her bir bölümde aslında bir kavram üzerinden gidiyorsunuz ve bu kavramların karşılığı olan meseleleri tartışıyorsunuz. Sonuçta da sonuç bölümünde de bazı önerileriniz var. Şimdi bu sonuç kısmındaki önerilerimizi bir kısaca alsak sizden. Yani bu problematiğe yönelik sizin önerileriniz veya şeyleriniz neler, önermeleriniz?
Ya şimdi onlara doğrudan ne dedim şu anda hani şey olarak söylemeyeceğim ama yeniden anlam vererek söyleyeyim. Bence Osmanlı kuruluş dönemi de dahil Osmanlı toplumsal yapısını, efendim ekonomik yapısını, hatta oluşturduğu o simgesel evreni, çünkü bir toplum için bir simgesel evren de lazım. Hangi anlam kümesi etrafında, ya bir toplum kendini hangi ufuktan görüyor? Bunun için bir simgesel evren lazım. Bu simgesel evreni oluşturabileceğimiz kadar Osmanlı çağdaş dönemi kastederek söylüyorum. Osmanlı kuruluş dönemine ve daha sonrasına dair yapılmış çalışmalar elimizde mevcut. Bu kadar kıt kanaat efendim geçinilen bir alan değil bence Osmanlı çalışmaları. Fakat biraz işte demin bahsettiğim Osmanlı'nın kendine özgü tarihi etrafında oluşmuş bir anlayışın paradigma haline gelmesinden dolayı bu kaynaklara nereden bakacağımıza dair bir sıkıntı var. Bunu aşmanın bir yolu mesela ben hani orada bir iki kaynaktan bahsetmiştim. Hüseyin Yılmaz'ın mesela mistik halifelik üzerindeki çalışması bence muazzam bir çalışmadır. Ve aslında o döneme dair bir takım varsayımları diyelim yerinden etmiştir. Böyle çalışmalarla mesela neden mistik halife, ondan önce halife neydi sorusunu bize sorduruyor. Yani ondan önce halifelik neydi? Eğer o dönemde bir mistik halifelik varsa. Dolayısıyla bu sefer halifelik üzerinden bir başka bir kanala ulaşıyoruz. Ya da mesela Çıpa'nın çalışmasından bahsetmiştim ama yani ona dair de ufak bir eleştirme söyleyeyim. Bu Yavuz Sultan Selim üzerine çalışmasında Erdem Çıpa'nın. Bu tür çalışmalarla genişleyebilecek. Şimdi Osmanlı tarihinin bence önemli problemlerinden bir tanesi de tıpkı demin Osman Gazi'nin kendi kendini yaratan bir big man olduğunun iddia edilmesi gibi her padişah sanki kendi kendini yaratıyormuş gibi anlatılıyor. Yavuz Selim mesela kendi kendini yaratmış. Kanuni sanki kendi kendini yaratmış. Fatih kendi kendini yaratmış. E kardeşim bunun bir geçmişi yok mu? Mesela Yavuz Selim padişah olmak için birileriyle rekabete girip birilerinin arkasını alırken kafasında bir hanedanlık, bir veraset problemi yok mu? Yani bir veraset problemi geçmişe, yani kim birinden sonra kim padişah olacak? Buna inancık biraz çalışmış aslında. Devasa, hatta kendi başına kalın bir kitap oluşturacak kadar makalesi var. Fakat bir dönemde söylediğini başka bir dönemde farklı bir nazarla alıyor. Bir dönemde Moğol etkisine bağlıyor. Bir dönemde efendim işte örf etkisine bağlı. Bir dönemde fark. Bunları telif etmemiz lazım. Bence bu tür yaklaşımları telif edebilecek ve buradan bir anlayış çıkarabilecek bir bakış açısını kazanmamız lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Ben aslında hani kuruluş sarmalından kurtulmak derken öneriler kısmı açısından söylüyorum. Yani şimdiye kadar var olan işte Gibbons'un tezini, Wittek'in tezini, Köprülü'nün tezini, daha sonra efendim Kafadar'ın, Lindler'in ya da benzerlerinin tezlerini artık çöpe atalım. Onun üzerine yeni bir şey inşa edelim demiyorum. Yine bu tezlerden yola çıkacağız. Ama yani bu çalışmayı nasıl tarif edersiniz derseniz hani söyleyebileceğim yani bir takım işte ansiklopedik bir çalışma dendi, yıkan fakat yerine bir gecekondu bile inşa etmeyen bir çalışma dendi. Böyle kitap hakkındaki bir takım yorumlara kastederek söylüyorum. Fakat benim nazarımda hani bu kitabı nasıl tarif edersin? Yapısı sökümcü dendi mesela. Yapı sökümcü. Ben ne var ki yaklaşımı derim. İşte Kafadar Osmanlı'nın kuruluşuna dair şunu şunu şunu iddia etmiştir. Ne var ki? Bu ne var ki ekini ekleyip onunla o eleştirel bir Kafadar'ın yaklaşımıyla ya da Kafadar'ın efendim kaynak aldığı, uğraştığı, eleştirdiği diğer yaklaşımlarla ilişkiye girerken bunu doğrudan almak yerine, eleştirmeden almak yerine ne var ki diye başlayan bir cümleyle birlikte almayı öneriyorum ben aslında. Dolayısıyla hani yıkalım, bu varsayımların hepsini çöpe atalım, bunlar beş para etmez yaklaşımlar demiyorum. Yine bunların üzerine inşa edeceğiz. Yine bunlardan yola çıkacağız. Fakat biraz kafamızı kaldırmamız lazım.
Hocam burada şimdi Hüseyin Yılmaz dediniz, Erdem Çipa dediniz, hepsi ikisi de Hüseyin'i zaten biz hilafet mevzusunu konuştuk daha evvelden. Yani
Biliyorum
bundan
onu, biliyorum.
birkaç ay önce konuştuk. Keza Erdem Çipa'yı da çağırdık, Cemal Hoca'yı da çağırdık. Aslında bu tartışmaların da döndüğü kültür tarih sohbetleri burada da
Eyvallah. Yani
burada
onları
takip
yakından
ediyor.
takip ediyorum zaten.
Şey açısından yani bu büyük adam problemi, ondan şuna geçeceğim aslında. Bu belki yine bu kavramlar üzerinden de yani büyük adam dediğimiz zaman kurumların kavramların bir sürekliliği yani tarihsel bir sürekliliği ve bir aidiyeti olmadığı gibi bir durum ortaya çıkıyor aslında bir yandan da. Yani Osman kendini yaratmış adam dediğimiz zaman ya da işte şey şeyinden bina banisinden belli olur. Osmanlı tercümesinde gibi olsun. O şekilde yani oradan baktığınız zaman sanki Osmanlı'yı, bu devleti Osman kurdu ama arkasında dayandığı hiçbir zihni, hiçbir kurumsal süreklilik yok.
Entelektüel, efendim,
Entelektüel, yani
ekonomik,
zihni.
hatta
Tabii.
ekonomik.
Yani burada sürekliliği olan sizin de kitapta yani kuruluş sarmalında yine problemli olan kavramlar nelerle karşınız? Birincisi en başta söylediğiniz işte şey nizam-ı alem. Bunun haricinde böyle dikkatinizi çeken kavramlar oldu mu?
Aslında var, bence bu da önemli bir soru şeyden, ama önce bu şeye dair, büyük adam teorisine dair bir şey söyleyeyim. Yani demin sen bundan bahsederken aklıma geldiği için. Şimdi büyük adam problemi sadece Osmanlı'nın o ilk dönemi, o kuruluş anı için geçerli değil. Daha sonraki her bir evrede, mesela işte adını anmadık ama yine sizin konuk ettiğiniz Fleischer'ın mesiyanik yaklaşımında bile büyük adam teorisinin izi var. Yani Osmanlı'nın mesela Kanuni dönemi o civarlarda bir mesiyan ya da İstanbul'un fethi esnasında ya da fethinden sonra toplumda mesiyanik bir takım inançlar çıkmış mıdır? Elbette çıkmıştır. Ama işte o sürekliliği sağlamadan ya da kırılmaları, dönüşümleri, terkip ve şeyi tekamülü, ya köprünün ifadeleridir bunlar. Kurmadan yapılınca o anki mesela diyelim ki şu anda bir şey veriyorum, örnek veriyorum. O şeyde o İstanbul'un fethinden sonra 10 tane farklı zümre var diyelim. Bu zümrelerden ikisinde ya da üçünde bir mesiyanik beklenti ortaya çıkmış olabilir. O yaptığınız şey şu oluyor o zaman. Diğer o 8 tane zümrenin aleyhine o 2 tane zümrenin anlayışını ön plana çıkartıyorsunuz. Ben hani o dönem için mesiyanik inançlar var mıdır yok mudur çalışılmasın demiyorum. Ama bu kadar efendim çizilmeye çalış, hatta Kanuni'nin efendim dönemini belirleyecek kadar bunlar önemli miydi sorusunu ortaya atıyorum. Bunlardan bir tanesi de mesela şey sahip kıran Kanuni ya da Yavuz için sahip kıran kullanılıyor. Bence mesela burada bazı bir takım çalışmalarda yani hani sahip kıran da benim nazarımda en azından deminki nizam-ı alemi bir dünya düzeni tasavvuru olarak kurdum. Kardeşim bundan sonra eski düzen yıkıldı, yeni düzen kuruldu diyen adam. Yani bu da bu ayakları yere basan bir tanım çünkü literatüre baktığımızda Jüpiter'le Venüs bir araya geldiğinde astronomik bir takım bunlar var elbette. Yani bunu İbni Haldun'a bakarsanız da görebilirsiniz ki Timur'la bir karşılaşması vardır bilirsiniz Şam dolaylarında ve orada sahip kıranlığa dair bir takım şeyler söyler. Bu tür inançlar var elbette. Astrolojiden, astronomiden gelmiş tarafları var ama bunun siyasal anlamı ne kardeşim? Sahip kıran siyasal olarak ne ifade ediyor? Bundan sonra kardeşim düzenin kuralları şu. Bundan sonra bu düzene göre hareket ediyoruz diyen adam. Dolayısıyla şimdi bu şekilde baktığımızda sahip kıranındaki mesiyanik vurgu ortadan kayboldu. Bir olasılık açıyorum ben yani. Bu büyük adamın getirdiği böyle büyük teoriler de var aslında. Ona işaret etmek için buna değinme gereği duydum. Ama bunları anlatırken de senin sorunun ikinci kısmını unuttum.
Yani bu kavramlar sürekli yani kitapta yani çalışmayı yaparken nizam-ı alem gibi kavramlarla karşılaştınız mı?
Anladım.
Sürekli olan, problematik olan.
Ben aslında şunu gördüm. Hani ben karşılaştığım manzarayı çizeyim. Çok çok büyük ikilikler var. Şeriat, örf, efendim ülema, efendim ne diyelim ona artık tasavvuf çevrelerini nasıl şey yapalım ya da heterodoks, ortodoks, efendim bu tür ikilikler ziyadesiyle var. Ve bu bana tuhaf geldi doğrusu. İşte mesela heterodoksluktan bahsedelim. Kimi çalışmalarda bu heterodoksluk işte batıni bir takım akımlara ve bunların Osmanlı'daki yerine nazaran anlatılmaya çalışılıyor. Ama burada mesela şamanist özellikler ön plana çıkıyor. Yani heterodoksluğu oluşturan şeylerin şamanist gelenekten tevarüs etmiş bir takım şeyler olduğu iddia ediliyor. Bu göz yaşartıcı bir şey aslında. Mesela burada tarihin derinliklerine gidip bir süreklilik kuruluyor. Ama başka alanda kurulmuyor. Oysa şamanist denilen yani bu Türkiye'nin batıda ortaya çıkmasıyla alakalı bir şeydir. İşte eski Türkler şamanist miydi değil miydi tartışmaları. Hani şamanist Türkçe, şaman kelimesi Türkçe bile değildir. Biraz bunun tarihini deşmek lazım. Şu anda ihtiyaten söylüyorum. Rus oryantalistlerinin icat ettikleri bir kavram gibi geliyor bana.
Kam'ın
da bazen de bakı deniliyor galiba. Onun da işte böyle bugünkü anlamda tabipliğe denk gelen biraz da cins özelliklere sahip toplumun dışında yaşayan ve onlara cinlerden perilerden kurtaran bir anlamı var. Bu çok şamil şumurlu bir şekilde kullanılmış ve buradan koskoca bir tarih yaratılmaya çalışmış. Dolayısıyla heterodoksluk denilen şeyin bence mesela Kafadar bunu aşmaya çalışıyor. Ortodoksi mi, efendim heterodoksi mi derken metodoksi diye bir şey söylüyor. Ne o ne bu. Bu da güzel bir şey. Ama bu sefer mesela Osmanlı tarihine baktığımızda Osmanlı'nın 1600'lerde işte ve ondan sonra Sünnileştiğine dair bir tarih okuyoruz. Yani bu doğru mu? Ben soru işaretleri barındırıyorum. Yani soru işaretleri atıyorum oraya. Dolayısıyla işte evet artık yani köprü diyor ki mesela yani merkezileşme arttıkça bir takım kurumsal yapılardaki ne diyelim sabitleşme de kendini hissettiriyor. Belki buna biz sünnileşme diyoruz. Çünkü yani Köprülü'nün tezine göre Avrupa tarihinde de kendini merkezileşmeye ilk ayarlayan, ilk adapte eden imparatorluklardan en başta geleni Osmanlı İmparatorluğu. Dolayısıyla örf, şeriat, heterodoksi bu tezleri biraz eleştirel bakmakta fayda var. Şundan da fayda var. Şimdi şeriat dendiğinde ne anlam ifade ediyor? Ülemanın ideolojisi mi? Ki böyle diyenler var. Yoksa bütün toplumun zaten ilgilendiği alanlara dair söz söyleyen bir şey mi? Eğer bütün toplumu ilgilendiren alanlara dair bir hükmü olan bir şey ise zaten örf şeriatın içinde hani örf, şeriatın kaynaklarına baktığımızda örfü de görüyoruz. Eğer şeriat bunları kapsıyorsa örfle şeriat nasıl çekişebilir? Bu sorular, yani cevap, ben de cevap vardır diye sormuyorum. Bence üzerine gidilmesi gereken alanlardan biri olduğunu için söylüyorum. Buna benzer çok kilitler var. İşte heterodoksi, ortodoksi ya da şeriat. Birisi mesela şeriat bahsini ön plana çıkarıyor ki bunlar daha çok Anglo-Sakson gelenekten gelenler, benim kitaptaki tespit ettiğime göre. Yani durağan bir şeriatın Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişmesine engel olduğu tezinin, şarkiyatçı bir geçmişi de olan bir tezin, Osmanlı'ya uyarlamaya çalışanlar Osmanlı'nın şeriat unsurlarını çok ön plana çıkartıyorlar. Alman geleneğinden gelen, daha kültürel, daha dil eksenindeki bir geleneğe yaslanan Wittek gibiler de daha çok örfü ön plana çıkartıyorlar. Çünkü biliyorsunuz Alman geleneği de daha böyle kültürel, dil efendim ve benzeri yapılar üzerinden kendi milliyetçiliğini oluşturan bir gelenek.
Burada hocam bunu biraz daha devam ettirebilir miyiz? Bu öbekleri neler var, nelerle karşılaştırdınız? Yani bu tarih kuruluş üzerine yazanları biraz daha böyle tasnif etmemiz mümkün müdür acaba?
Yani ben işte aslında üç kurucu baba üzerinden gittim. Bunlara kurucu babalar dedim. Gibbons, Wittek ve Köprülü. Bunların her birinin neye göre tezlerini geliştirdi? Demin Gibbons'tan bahsettik. İşte ırk ve kan üzerinden ve bu yeni bir ırkın ortaya çıktığından yola çıkıyor. Yani Osmanlı ırkı diye bir ırk ortaya çıktığını iddia ediyor. Buna biraz bahsettik ve kendi başka çalışmalarına da bakarak bir portre çizmeye çalıştım. Mesela Wittek biraz karışık. Çünkü Osmanlı'nın son dönemlerinde burada görevleri var. Sonra Cumhuriyet'ten sonra yine bir Alman temsilciliği, kültürel temsilciliği için burada şeyde bulunuyor. Fakat Naziler iktidara geldiğinde kaçıyor. Nazilerden kaçıyor. Önce Belçika, sonra işte Londra da bir kendisine orada bir kürsü açılıyor ve orada çalışmalarına devam ediyor. Hatta galiba İnalcık da bir müddet yanına gidip onunla birlikte çalışıyor orada. Karışık çünkü şimdi Alman filoloji geleneğinden geliyor. Yani bu şarkiyatçı bir eğitimi var. Bu çerçevede yani daha sonraki mesela Wittek üzerine çalışmalarda enteresan bir şey söyleniyor. Hatta iki şey söyleniyor. Bir tanesi bu Alman filoloji geleneğinin etkisini çok fazla üzerinde taşıdığı için Gaza tezini aslında sadece dini bir içerikle değil, hani bunda gaziler dini bir anlamla mücadele eden insanlar, kültürel bir içerikle, bir etos olarak kurdu. Tıpkı Weber'in Protestan etiği gibi bir gazi etiği oluşturmaya çalıştı aslında türü bir iddia var ki ben bu iddiaya daha yakınım. Çünkü daha figüratif bir şeyden bahsediyor. Daha tarihsel bir şeyden değil. İkincisi de mesela bu demin Mesiyanik konusunda söylediğim şeyle alakalı, hayatın bu zor dönemlerinde işte Nazilerden kaçarken kendisine bir Mesih gibi, bir de zaten kendini tabi hissettiği bir imparatorluk, onun imparatorluğu da göçmüş. Avusturya Macaristan İmparatorluğu vatandaşı olarak buraya geldi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı ve iki imparatorluk da çöktü. Bu çöküntüye daha böyle nostaljik bir bakış açısına sahip. Fakat Nazilerden kaçtığı dönemde böyle Mesihçi bir el bekliyor. ve bunu İngiltere'de buluyor. Türü yaklaşımlar da var mesela, şey iç içe giriyor burada. Osmanlı çalışanın Mesihçi üzerine söylediği tezlerle kendi hayatındaki bir evre iç içe girmiş oluyor. Bu tür başka birçok örnek var aslında. Şeyde de var. Gibbons'ta da var. Şey ama daha artık 80'lerdeki Osmanlı kuruluşu üzerine çalışanları bu konusunda bunu o kadar net ifade edemiyoruz. Çünkü alan bayağı uzmanlaşmış. Ama mesela Köprülü için böyle bir şey yok. Yani Köprülü sanki ya mesela ben kitapta çok döndüğüm bir ifadesidir. Şöyle şikayet eder Köprülü. Sanki Osmanlı okyanusta bir ada üzerinde kurulmuş gibi davranılıyor der. Tarihsel bağlamından, tarihsel coğrafyasından kopuk bir adada kurulmuş gibi davranılıyor der. Ve ama bunu daha tarihsel bir bağlama, daha işte kendi ifadesiyle bir tarihsel terkip, bir tarihsel tekamül içinde görelim şeyine, yaklaşımına rağmen Köprülü mesela kült tarihçi olarak adlandırılır Türkiye'de. Kült deyince de susup kalırsın. Yani kült üzerinde konuşulamayan bir şeydir. Eleştirel yapamazsın, onun eleştirisine yönelemezsin. Eleştirdiğinde zaten sen kendin eleştirebilir bir konuma düşersin. Bunu bayağı bir yükseğe koyuyorsun. Ya da milliyetçi bir nazara sahip diye değerlendirilir. Hatta yani mesela bana hani bunu biraz Köprülü'ye yaklaşıma bir örnek olarak söyleyeyim. Köprülü işte Osmanlı'yı kuran büyük adamlar gibi bir cümle kuruyor. Kafadar da mesela ya işte burada bir toplumsal cinsiyet problemi var. Osmanlı'yı sadece büyük adamlar kurmadı. İşte efendim Orhan Gazi'nin hanımı Nilüfer Hatun'u nereye koyacağız burada falan gibi. Osmanlı'yı büyük adamlar ve büyük kadınlar eklemesi yapıyor ki komik bir yaklaşım bu aslında. Yani şimdi döneminde kullandığı bir ifadeyi bu şekilde eleştirmeye kalkmak ve o buradan bakarak da Köprülü'nün aslında milliyetçilik yaptığını söylemeye çalışmak ama diğerlerini böyle bir bakış açısından azade kılmak bence kendi başına problem. Bunu söylerken şunu iddia etmiyorum. Köprülü milliyetçi değildi demiyorum. Köprülü elbette ki milliyetçiydi. Ama Köprülü kadar diğerleri de milliyetçiydi. Şunu da söyleyeyim. Kavramsal düzeyde görebildiğim kadarıyla mesela hakimiyet sembolleri, mesela rüya motifinin, Osman Gazi'nin gördüğü rüya motifinin geçmişteki benzer örnekleri ve bunun siyasal meşruiyet için sadece doğuda değil batıda da kullandığına dair not düşmeleri, efendim bir takım alemdar, bayrak gibi egemenlik simgelerinin tarihi gibi konularda Köprülü diğerlerine nazaran daha önde. Bu çalışmaları ama şeye girmiyor. Osmanlı çalışma, yani o kuruluş dönemine dair yaklaşımına girmiyor. Çünkü bayağı çalışması var bu alanda. Hatta işte şu konuda şu yakında çıkacağım, şu kitapta bunu daha ayrıntılı anlatacağım deyip vaat ettiği fakat vaadini gerçekleştiremediği çalışmaları var. Dolayısıyla biraz Köprü, ben bunu söylerken yani bu tür kavramların önemine işaret etmesini önemsiyorum. Fakat onun içeriğini doldururken elbette ki milliyetçi, elbette ki efendim Cumhuriyet'in o ilk dönemdeki nihilist derken de onu kastettim. Türk tarih tezine mesela mırın kırın ediyor ama yüksek sesle bir itiraz etmiyor. Ya da güneş dil teorisine efendim alfabe değişimine dair bir takım itirazları var. Fakat bunları yüksek sesle dile getiremiyor. Orada nihilist bir tavır seçiyor. Bu noktalar açısından elbette ki eleştirilmeli. Fakat hani tek başına Osmanlı kuruluş teorilerinin ya da varsayımlarının milliyetçilik yükünü Köprülü'ye tek başına yüklemek de insafsızlık olur.
Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa son bir söz daha alalım ve programı yavaş yavaş
Yani
toparlayalım. Buyurun.
son bir söz olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Bence biraz demin hani filolojinin önemine değindim. Bunu mesela Türkiyat'ın hem şarkiyatçı bireysende Batı'da gelişmiş Türkiyat'ın hem Osmanlı'nın son dönemlerinde işte Ziya Gökalp'leri efendim hatta Akçuraları ya da milli dil akımını etkileyen içeriden gelişmeye başlayan Türkiyat'ın ve bu Türkiyat'ın Cumhuriyet döneminde aldığı biçimlerin tarihinin de Osmanlı tarihini nasıl okuduğumuz üzerinde etkileri var ve bu etkilerin de araştırılması gerekiyor. Yani
Evet.
örf töre bilmem benzeri kavramlar ya da kut bunları kullanıyoruz mesela Osmanlı tarihi için. Fakat bunların nereden kaynaklandığını, nasıl soy kütüklerinin ne olduğuna bakmıyoruz. Türkiyat buna imkan veren bir alandır. Zaten Batı'daki Osmanlı kürsülerinin çoğu da aslında kendi başına kürsü değildir. Türkiyat kürsüsünün bir birimi olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla biraz bu tür bir kavramın ne zaman, nasıl ortaya çıktığını, bunun kendi tarihini işte Foucault'cu bir soy kütüğü arkeolojisiyle araştırıp bunu Osmanlı üzerinde ne zaman nasıl kullanılmış, hangi niyetle kullanılmış efendim bu tarihlere bakarak okumakta fayda var. Biraz hani şeyi kafamızı kaldıralım derken de böyle bir bakış açısını kastettim. Biraz yani çok disiplinli olmaya doğru gitmekte fayda var.
Evet, sizin bir sosyolog olarak bu alana filologları da davet etmeniz gecenin mesajı olarak burada kayıt altına alınsın diyelim. Çünkü tarihçilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir yani hani genel bir şey olarak da fikir olarak da bunu söylemiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu
Ben
akşam.
teşekkür ederim.
Bizim yayınımıza katıldığınız için 192. yayınımızda Doktor Ahmet Demirhan'la kuruluş sarmalından kurtulmak adlı kitabı üzerine bir yayın yaptık. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza destek olan Kur'an'ın kitabı ve Patreon destekçilerimize de ayrıca buradan teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.